Ayrım 51 Sürü Frank Schätzing Sayfa 515 Toplantı Sancak Komuta Merkezi'nde LFOC'nin karşısında yapıldı. Crow şimdiden katılanların çoğunu tanıyordu. Onlarla ya yüz yüze ya da video bağlantısıyla tanışmıştı. Şimdi SOSUS'un baş akustikçisi Murray Shankar, Karen Weaver, ikinci kaptan Floyd Anderson ve karışık beyaz saçlarıyla donanmada çalışmak için doğmuş gibi görünen kaptan Craig C. Buchanan'la tanışıyordu. Hepsiyle el sıkıştı ve Crow kalın enseli, koyu gözlü Anderson'dan ilk görüşte hoşlanmadı. Son olarak birkaç dakika geç gelen ve ana avrat söven iri yarı bir adamla tanıştırıldı. Bir beyzbol şapkası ve spor ayakkabılar giymişti. Geniş göbeğinde gerilmiş parlak sarı tişörtünde "Öp beni, ben bir prensim" yazıyordu. "Jack Vanderbilt" diye tanıttı kendini. Açıkçası E.T.'nin andesini gözümde farklı canlandırmıştım. "Kızı deseydiniz daha bir iltifat sayılırdı," dedi Crow kuru kuru. "Hey, benim gibi görünen birinden iltifat beklemeyin," Vanderbilt kıkırdadı. "İnanılmaz değil mi Doktor Crow? Onca yıl boşu boşuna umutlarınızı ve beklentilerinizi uzaya bağladıktan sonra belki sonunda bir cevap alabileceksiniz." Yerlerine geçtiler. General Judith Lee odadakileri kısaca bilgilendirerek durumu özetledi. Ne duyacaklarını biliyorlardı. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde krize karşı liderliği üstlenmek için önerge vermiş ve oylama önerinin lehinde sonuçlanmıştı. Artık insanlığın bilinmeyen düşmanına karşı yapılacak lojistik ve teknolojik savaşı Amerika koordine edecekti. Japon ve Avrupalı delegeler de şato delegeleriyle aynı sonuca varmışlardı. İnsanlık kendi kendine saldırmıyordu. Tehdit yabancı bir zekadan geliyordu. Katil alglerin toksinlerine karşı çok yakında bir ilacımızın olacağını söylemekten mutluyum. Sorunumuz yan etkilerinin epey kötü olması ve saldırgan organizmanın mutasyonlarına karşı ilacın işe yaramaması. En son dalga saldırılardaki yengeçlerde bu tip yeni değişimlere rastladık. Şu ana kadar en kötü darbeleri alan bölgelerin çoğunda altyapı işlemez hale geldi. ABD hükümeti uluslararası bir savaş gücünün liderliği görevini üstlenmekten memnuniyet duyuyor. Ancak kendi kıyılarımızı bile koruyamayacak duruma geldiğimizi kabul etmek zorundayız. Ayrıca devam eden bir de solucan problemimiz var. Koloniler kıta yamaçlarında toplanmaya devam ediyor ve daha da endişe verici olanı volkanik deniz yükseltilerinin yamaçlarına da saldırıyorlar. Bunların en tehlikelilerinden olan La Palma'da Dr. Frost ve Dr. Bowerman istilayı temizlemek için bir derin deniz vakum temizleyicisi kullanıyorlar. Dünyanın diğer bölgelerinde de balinalarla ilgili hala bir gelişme kaydedemedik. İçgüdüleri yabancı bir zeka tarafından ele geçirilmiş bu memeliler ile mücadelemizde sonar saldırıları faydasız kaldı. Ama balinaları kontrol altına aldığımızı farz etsek bile yine de Gulf Stream akıntısını yeniden başlatmamız veya metan birikimini engellememiz mümkün değil. Belirtileri engellemek hiçbir şeyi çözmüyor ve sebebe ulaşamadık bile. Orada aşağıda neler olup bittiğine dair hiçbir bilgimiz yok ve bilgi alışverişini üzerlerinden yaptığımız kıtalar arası sualtı iletişim kablolarımız birer birer koparılıyor. Bu savaşla ilgili yıkıcı gerçek tam anlamıyla kör ve sağır oluşumuzdur. Bunu daha açık ifade etmeme müsaade edin. Savaşı kaybettik. Lee durakladı. Kime saldıracağız? La Palma okyanusa kayacak ve Amerika, Afrika ve Avrupa mega dalgalar tarafından boğulacak. Savaşmanın ne anlamı var? Gerçek şu ki kim ya da neyle karşı karşıya olduğumuzu bilene kadar bir ilerleme kaydedemeyeceğiz ve şimdilik hiçbir fikrimiz yok. Dolayısıyla bu görevin amacı saldırı değil, müzakere başlatmak. Bu yabancı yaratıklarla irtibat kurmak ve onları insanlığı terörize etmeye son vermeleri için ikna etmek istiyoruz. Deneyimlerime göre karşı tarafla müzakere etmek her zaman mümkündür ve düşmanımızı burada, Grönland denizinde bulmamız büyük bir olasılıktır. Gülümsedi. Barışçı bir çözüm bulacağımızı umut etmekteyiz. Şimdi son olarak da ekibimizin son üyesi Dr. Samantha Crow'a hoş geldiniz diyelim. Crow ellerini masaya yasladı. Bu sıcak karşılama için minnettarım. Vanderbilt'a baktı. Bazılarınız Seti'nin çabalarını belirgin bir başarı yakalayamadığını biliyordur. Bilinen evren olarak tabir ettiğimiz 10 milyar ışık yılından fazla genişlikteki gözlenebilir uzay düşünüldüğünde tesadüfen doğru istikamete sinyal göndermenin ve bir de o noktada o an dinleyen birini bulmanın ne kadar zor olduğu anlaşılır. Yani SETI'nin göreviyle karşılaştırıldığında şu anki görevimiz olumlu bir sonuç vaat ediyor. Öncelikle diğer zeki türün varlığından eminiz. İkincisi kabaca nerede yaşadıklarını biliyoruz. Okyanusta bir yerlerde, muhtemelen de bu denizde. Ama öbür kutupta yaşıyor olsalar bile yine de arama sahamızı daraltabiliriz. Denizleri terk edemezler ve kuzey kutbundan gönderilecek olan güçlü bir ses dalgasının Afrika'dan duyulabileceğini biliyoruz. Bu da bize umutlu olmamız için bir sebep veriyor. Ama çok daha belirleyici bir faktör var. Şimdiden irtibat halindeyiz. 10 yıllardır onların yaşam alanına mesaj gönderiyoruz. Maalesef bu mesajlar yanlarında yıkımı da götürdüğü için yır elçiler gönderme veya diplomatik temas kurmaya zahmet etmedi. Doğrudan savaş ilan ettiler. Bizim bakış açımızdan bu çok sıkıntı verici ama şu an için olumsuz duygularımızı bir tarafa bırakıp bu saldırıyı bir fırsat olarak görmeliyiz.
Bir fırsat mı diye cevapladı Peake.
Evet, bunu olduğu gibi yabancı bir yaşam formundan gelen ve onun nasıl düşündüğünü anlayabileceğimiz bir mesaj olarak görmeliyiz. Elini bir plastik dosya yığınının üzerine koydu. Bu dosyalarda uygulayacağımız yaklaşımın temelini özetledim. Ama bunun kolay olacağını düşünenleriniz varsa maalesef hayallerinizi yıkmak zorundayım. Ne tür bir yaratığın üzerimize 7 salgını birden saldığını hiç şüphesiz düşündünüz. Sanırım Close Encounters of the Third Kind, E.T., Alien, Independence Day, The Abyss ve Contact gibi filmlere aşinasınızdır. Yani karşınıza ya canavarların ya da azizlerin çıkmasını bekliyorsunuz. Close Encounters'ın sonunu ele alalım. Uzaydan gelen bir üstün zeka, değerli bulduğu kişileri daha parlak, daha iyi bir geleceğe götürecek. Birçok insan için bu rahatlatıcı bir düşünce ama size bir şeyler hatırlatmıyor mu? Aynen öyle. Bu tür filmlerin altında güçlü bir dini boyut vardır. Aynı şey bir dereceye kadar SETI için de söylenebilir. Sorun bu yaklaşımın bizi yabancı bir zekanın ne kadar farklı olabileceğine karşı kör etmesi. Prov onlara söylediklerini hazmetmeleri için biraz zaman tanıdı. Projeye nasıl yaklaşacağı üzerine uzun uzun düşünmüştü ve efsaneleri yok etmeden bir ilerleme kaydedemeyeceğini biliyordu. Demek istediğim şu, bilim kurgu hiçbir zaman insan olmayan medeniyetlerin gerçek yabancılığını göstermez. Bilim kurgunun uzaylıları, insan umutlarının ve korkularının grotesk bir şekilde abartılmış yansımalarıdır. Close Encounters'daki uzaylılar bizim kayıp cennete olan özlemimizi simgeler. Aslında melektirler ve görevleri de şudur, pek az seçilmiş insan için ışığa doğru rehberlik etmek. Bu uzaylıların kültürleri bizi ilgilendirmez, en basit dini kavramlarımıza hizmet etmektedirler. Onlarla ilgili her şey insanidir, çünkü insanlar uzaylıların öyle olmasını ister. Görünüşleri bile parlayan beyaz ışığın içinden çıkan gizemli silüetler bize uysun diye tasarlanmıştır. Aynı şey Independence Day'deki uzaylılar için de geçerlidir. Onlar gerçekten yabancı değillerdir. Sadece bizim kötülük kavramlarımızı simgelerler. Filmlerdeki uzaylıların gerçekten farklı olmalarına izin verilmez. İyi ve kötü insanlara ait kavramlardır ve onlar olmadan bir şeyler yapmaya çalışan öyküler nadiren tutar. Bizim için kendi değerlerimizin diğer medeniyetlerce paylaşılmadığını düşünmek zordur. Ama bu sürekli olarak karşı karşıya olduğumuz bir sorundur. Her insan kültürü kapısının eşiğinde ya da hemen sınırlarının ötesinde kendi yabancılarını bulur. Yabancı bir zeka ile iletişim kurmak için bunu anlamamız şart. Hiçbir ortak değerimiz olmaması çok büyük olasılık ve eğer duyularımız uyumsuz ise geleneksel bir yöntemle iletişim kuramayabiliriz. Kroll dosya yığınını hemen yanında oturan Johansson'a verdi ve ondan onları oda içinde dolaştırmasını rica etti. Eğer yabancı bir medeniyetle cidden irtibat kurmak istiyorsak, karıncalar tarafından yönetilen bir devleti hayal ederek işe başlayabiliriz. Karıncalar fazlasıyla örgütlü olmalarına rağmen gerçek anlamda zeki değillerdir.
Ama bu alıştırma niyetine öyle olduklarını farz edelim. Sonuçta kendi türünün yaralanan üyeleriyle kendine ziyafet çekmekte bir sorun görmeyen, savaş yapan ama bizim barış konseptimize sahip olmayan, bireysel üreme diye bir fikri asla kavrayamayacak ve dışkı toplamanın ve tüketiminin kutsal bir tören sayıldığı bir kolektif zeka ile karşı karşıya olurduk. Kısacası bizimkinden tamamen farklı bir şekilde çalışan bir kolektif zeka, farklı ama işliyor. Haydi bir adım öteye gidelim. Bir an için yolumuza çıksa bile yabancı zekayı fark edemediğimizi düşünelim. Örneğin Leon her türlü testi yaparak Yunusların zeki olup olmadıklarını bulmak istiyor. Ama gerçekten kesin olarak bilebilecek mi? Tersinden bakarsak yabancı bir zeka bizim hakkımızda ne düşünürdü? Yır bize saldırıyor ama acaba zeki olduğumuzu düşünüyor mu? Nereye varmaya çalıştığımı anlıyor musunuz? Bizim değerler sistemimizin evrenin tek ve biricik sistemi olduğu fikrinden uzaklaşmadığımız sürece yırı anlamanın yanına bile yaklaşamayız. Kendimizi gerçekten olduğumuz yere indirmeliyiz. Sınırsız sayıdaki muhtemel türlerden sadece biriyiz ve daha fazlasını iddia edebileceğimiz bir özelliğimiz de yok. Crowley'nin Johansson'un yüz ifadesini sanki onun zihnini okumaya çalışırmış gibi dikkatle izlediğini fark etti. Güvertede enteresan gruplaşmalar var diye düşündü. Sonra Jack O'Bannon ve Alice Delaware'in bakıştıklarını fark etti ve arkadaştan öte olduklarını anladı.
''Doktor Crow'' dedi Vanderbilt dosyasının sayfalarını karıştırırken, ''bu durumda sizce zeka nedir?''
Bir tuzak soru gibiydi.
''Şans?'' ''Şans mı?''
Zeka birçok değişik faktör özel bir şekilde bir araya geldiğinde oluşur. Kaç tane tanımlama istersiniz? Bazı insanlar zekanın belirli bir kültürde değerli sayılan neyse o olduğunu düşünürler. Bazılarına göre ise zeka temel düşünme süreçlerinin sınanmasıyla belirlenebilir. Başkaları da zekayı istatistiksel olarak ölçmeyi dener. Bir de kaynağına ilişkin o soru var tabii. Zeka doğuştan mıdır yoksa kazanılır mı? 20. yüzyılın başında zekanın bir kişinin belirli görevleri yerine getirip getiremediğinin incelenmesiyle ölçülebileceğine inanılıyordu. Bugünün uzmanları zekayı değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilme yeteneği olarak tanımlamalarında bu fikri temel alırlar. Onların bakış açısına göre zeka kazanılır, genetik olarak belirlenmez ama başkaları da zekanın insan olmanın temel bir parçası, düşüncelerimizi yeni oluşan koşullara uydurabilmemizi sağlayan ve doğuştan gelen bir kabiliyet olduğunu söyler. Bu düşünceye göre zeka, deneyimlerden öğrenme ve çevrenize uyum sağlayabilmenizdir. Ve bir de benim kişisel favorim var, zeka, zekanın ne olduğunu sormaktır. Vanderbilt yavaşça başını salladı.
''Anlıyorum, yani aslında bilmiyorsunuz.''
Crow sırıttı. ''Umarım tişörtünüzü bir örnek olarak kullanmama alınmazsınız Bay Vanderbilt. Ama bir yaratığın zekası hakkında görünüşe bakarak karar veremeyiz.'' Kahkahalar odayı doldurdu, sonra dağıldı. Vanderbilt ona bakıyordu ve sırıttı.
''Haklısınız.'' derim.
Buzlar bir kere kırıldığında toplantı hız aldı. Crow bir sonraki aşamaların ana hatlarını anlattı. Son birkaç haftadır Murray Shankar, Leona Navak, Judith Lee ve NASA'dan bazı bilimcilerin yardımıyla bir strateji üzerine çalışmıştı. Geçmişte yapılan sınırlı temas kurma girişimlerine dayanıyordu. ''Bu işler uzayda daha kolay.'' diye açıkladı Crow. ''Bir mikrodalga spektrumunda büyük veri paketleri gönderebiliyorsunuz.'' Işığın tespit edilmesi kolay ve saniyede 300 bin kilometre hızla ilerliyor. Kablolara veya tellere ihtiyacınız olmuyor. Su altı ise bambaşka bir hikaye. Su molekülleri kısa dalga sinyallerin enerjisine emer. Bir uzun dalga sinyali için ise dev bir anten gerekir. Işık dalgaları su altında iletişim kurmak için kullanılabilir ama ancak kısa mesafelerde. Böylece elimizde sadece ses kalıyor. Ama sesin de kendi dezavantajı var, yankı efekti. Ses dalgaları her yönden yansıyabilir ve bu da karmaşa yaratır. Mesaj üst üste binip anlaşılmaz hale gelebilir. Bunu aşmak için özel bir modeme ihtiyacımız var.
Prensibini deniz memelilerinden aldık dedi Anavak. Yunuslar bunu kullanarak yankı ve ses karmaşasının üstesinden geliyorlar. Şarkı söylüyorlar.
Ben şarkı söyleyenin balinalar olduğunu sanıyordum dedi Peik. Balina şarkısından bahsettiğimiz zaman kulağa şarkı söylüyormuş gibi geldiğini söylüyoruz aslında diye açıkladı ana bak. Müzik onlarda var olan bir konsept olmayabilir. Ama Sam'in söylediği başka. Şarkı söylemekle kastettiğimiz çıkardıkları seslerin frekansını ve tonunu sürekli değiştirmeleri. Bunun iki avantajı var. Karmaşa sorununu aşıyorsunuz ve ileteceğiniz veri miktarını arttırabiliyorsunuz. Biz de şarkı söyleyen bir modem kullanacağız. 3 kilometrelik bir uzaklığa 30 kilobitlik bilgi aktarmasını sağlayabiliriz. Bu epey bir veri demek. Bir ISDN hattının yarı kapasitesi kadar yüksek çözünürlüklü görselleri iletmeye yeter. Peki ne diyeceğiz diye sordu Pik. Fizik kanunları, kozmik kod, matematikle ifade edilir dedi Crow. Kozmik düzen bilincin evrim geçirmesini sağlamış ve onu matematiği yaratacak konuma getirmiştir. Matematik aynı fiziksel koşullara maruz kalan her zeki yaratığın anlayacağı tek evrensel dildir. Kullanacağımız dil odur.
Nasıl? Onlara toplama çıkarma mı yaptıracaksınız?
Hayır, düşüncelerimizi matematikle ifade edeceğiz. 1974'te SETI Herkül takım yıldızının içindeki bir küresel yıldız kümesine doğru güçlü bir radyo sinyali yolladı. 1679 karakter gönderdik. Hepsi de ikili sayı sisteminden oluşuyordu. Birler ve sıfırlardan. Tıpkı Morse alfabesinin nokta ve çizgileri gibi. Bir matematikçi 1679 sayısı ile ne yapmasını gerektiğini bilirdi. Çünkü sadece ikisi de asal sayı olan, yani ancak kendine ve bire bölünebilen iki rakamın 23 ve 73'ün çarpımı ile elde edilebilir. Bir başka deyişle sayı sistemimizin temelleri mesajın yapısında bulunuyordu. 1679 vuruş, her biri 23 karakter içeren 70 sütuna bölünüyordu. Basit matematik ile çok şey anlatılabilir. Noktaları ve çizgileri siyah ve beyaz bloklara çevirdiğinizde mucizeye bakın, bir desen oluşu vermiş. Üzerinde bir grafik olan önündeki sayfayı havaya kaldırıp gösterdi. Görünümü pikselleşmiş bir bilgisayar çıktısına benziyordu. Bazı şekiller soyut görünüyordu ama diğerleri kesinlikle tanıdık formlardı. Üst sıralarda birden ona kadar sayılar bulunuyor ve bizim ondalık sistemimizle ilgili bilgi veriyor. Altında 5 kimyasal elementin atom numaraları var. Hidrojen, karbon, oksijen, nitrojen ve fosfor. Bu 5 maddeden her biri bu gezegendeki yaşam için hayati önem taşımaktadır. Mesaj dünyadaki hayatın biyokimyası hakkında geniş bir bilgiyle devam ediyor. Şekerler ve bazların formülleri, ikili sarmalın yapısı vesaire. Mesajın son üçte birlik kısmı bir insan formu ve onunla doğrudan bağlantılı olarak bir DNA yapısı tasvirine yer veriyor. Mesajı alan uzaylı bundan dünyadaki evrimin doğasını anlayabilir. Bizim ölçü birimlerimiz yabancı bir zeka için bir şey ifade etmeyecektir. Bu yüzden ortalama insan boyunu gönderdiğimiz radyo sinyalinin dalga boyu üzerinden tanımladık. Bundan sonra ise güneş sistemimizin bir tasviri ve en sonda da mesajın gönderildiği Arecibo teleskopunun görünümü, ebatları ve işleyişi var.
Gezegenimizi ziyaret edip bizi canlı canlı yemeleri için çok nazik bir davetiye dedi Vanderbilt.
Yetkilileri endişelendiren de tam olarak buydu ama buna her zaman bir cevabımız vardı. Uzaylıların davete ihtiyacı yok. İnsanlık onlarca yıldır uzaya radyo sinyalleri gönderiyor. Tüm radyo trafiğimiz oraya gidiyor. Buna istihbarat servislerinin sohbetleri de dahil. Bu sinyalleri gönderenin teknolojiye sahip bir medeniyet olduğunu anlamak için illa da anlamını çözmeniz gerekmez. Crow diyagramı indirdi. Arecibo mesajının hedefine ulaşması 26 bin yıl sürecek. Yani bir cevap alana kadar 52 bin yıl geçecek. Su altı mesajımızın daha hızlı gideceğini duymak sizi memnun edecektir. Birkaç aşamalı ilerleyeceğiz. İlk irtibatımız doğrudan olacak. Onlara iki matematik problemi göndereceğiz. Eğer sportmenlerse cevap vereceklerdir. İlk irtibat yırın varlığını kanıtlamak ve bir diyalog başlatma şansımızı ölçmek için tasarlandı. Neden cevap vermeye zahmet etsinler diye sordu Greifov. Bizim hakkımızda şimdiden yeteri kadarını biliyorlar. Bazı şeyleri biliyor ama asıl meseleyi bilmiyor olabilirler. Bizim zeki bir tür olduğumuzu.
Pardon, Vanderbilt başını salladı. Tanrı aşkına, gemilerimizi yok ediyorlar. O zaman onları bizim yaptığımızı bilmeleri gerek. Neden zekamızdan şüpheleri olsun ki?
Sadece karmaşık yapılar kurabiliyor olmamız bizim zeki olduğumuzu kanıtlamaz. Termit yuvalarını bir düşünün. Mimari harikalardır.
O farklı.
Ah, kibrinizin bir yararı olmayacak Bay Vanderbilt. Eğer Doktor Johansson yır kültürünün biyoloji üzerine kurulduğu konusunda haklıysa, o zaman bizim odaklanma yeteneğimiz ve bilinçli düşüncelerimiz olduğuna inanıp inanmadıklarına emin olamayız.
Yani bizim...
Vanderbilt suratını ekşitti.
Hayvan olduğumuzu düşünüyor olabilirler mi?
Hatta haşerat.
Bir çeşit mantar enfeksiyonu.
Delaware sırıttı. Belki de bir haşere imha ekibi tarafından hedef alındık. Düşmanımızın aklının nasıl çalıştığını düşünüyordum, dedi Crow. Acaba bu yaratıkların yaşam biçimine dair elimizde bir şey var mı diye. Biliyorum, bunların tümü spekülasyon ama çabalarımızı odaklamanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Her halükarda onca saldırı arasında hiçbir diplomasi girişiminde bulunmadıklarını fark ettim ve kendime neden böyle olduğunu sordum. Belki de diplomasiye hiç önem vermiyorlar veya akıllarına hiç bunu denemek gelmedi. Açıkçası bir grup asker karınca avlarına saldırmadan önce durup da diplomasi yapmaya zahmet etmez. Ama saldırıları ince ayarlanmış içgüdüleri tarafından yönlendirilmektedir. Öte yandan yır şimdiden planlama yeteneğinde yüksek bir içgörü ve güçlü bir bilinç sergiledi. Stratejileri yaratıcı. Eğer yır zeki ise ve bunun farkındaysa belli ki bizim ahlak ve erdem kavramlarımızı paylaşmıyor. Belki de onların mantığında yapılacak tek şey bize acımasızca saldırmak, dolayısıyla eğer durmalarını istiyorsak onlara bunun için ikna edici bir sebep sunmamız gerekiyor.
Açıkçası onlar derin deniz kablolarımızı keserlerken göndereceğimiz bir mesajın ne işe yarayacağını anlayamıyorum, dedi Rubin. Herhalde ihtiyaçları olan tüm bilgiyi toplayabilirlerdi.
Bu tam olarak doğru değil, diye kıkırdadı Shankar. Seti'nin Arecibo mesajı uzaylılar tarafından anlaşılır. Çünkü bir yabancı bir zekaya ulaşacağı düşünülerek hazırlandı. Bu birbirimizle günlük olarak iletişim kurarken önem verdiğimiz bir şey değil. Yabancı bir zeka için tüm o kablo yığını büyük bir çöp olarak görünebilir.
Kesinlikle, dedi Johansson. Ama fikir üretmeye devam edelim. Sam, benim biyoloji temelli teknoloji fikrimi kullanıyor. Neden? Çünkü bu çıkarılabilecek en belirgin sonuç. Ekipman veya makinalara ihtiyaç duymuyorlar. Sadece genleri kullanıyorlar. Cephaneleri organik yaşam biçimlerinden oluşuyor. Amaçlı mutasyonlar. Bence doğaya insanların hiç olmadıkları bir biçimde bağlılar. Doğal çevrelerine bizden çok daha az yabancı olduklarını görebilirsiniz.
Asil vahşiler, demek istediğiniz bu mu, diye sordu Peek.
Asil mi değil mi bilemem. Demek istediğim, atmosferi egzoz dumanlarıyla kirletmemiz gerçek bir kötülük. Ama ya diğer yaşam formlarını kendi amaçları için yetiştirip genetik olarak değiştirmelerine ne demeli? Bu daha mı iyi yani? Her neyse, beni asıl ilgilendiren onların doğal yaşamları için oluşturduğumuz tehlikeyi nasıl algıladıkları. Hep yağmur ormanlarının yok olmasıyla ilgili konuşuruz. Bazı insanlar buna karşı savaşır, bazıları ise ağaç kesmeye devam eder. Ama ya, ve bunu mecazi olarak söylüyorum, ya yır da yağmur ormanları gibiyse? Bence biyoloji ile nasıl uğraştıklarına bakarsak bunun görünür kanıtlarını fark edebiliriz. Ve bu da bizi bahsetmek istediğim ikinci noktaya getirir. Balinalar haricinde şimdiye dek neredeyse sadece büyük sürüler halinde bulunan organizmaları kullandılar. Solucanlar, medüzler, deniz anaları, midyeler, yengeçler. Bunlar sürüler halinde yaşayan hayvanlar. Milyonlarca yaratık yır amaçlarına ulaşabilsin diye feda ediliyor. Bireyin onlar için bir anlamı yok. İnsanlar böyle mi düşünürdü? Elbette biz de virüsler ve bakteriler yetiştiriyoruz. Ama çoğunlukla idare edilebilir sayılardaki insan yapımı silahları kullanıyoruz. Kitlesel biyolojik silahlar bizim işimiz değil. Ama yır bu işin gerçekten uzmanı gibi görünüyor. Neden? Belki de sürüler en iyi bildikleri şeydir. Yani demek istediğin?
Bence bir kolektif zeka ile karşı karşıyayız.
Peki bu kolektif zeka nasıl hisseder, diye sordu Peek.
Ağdaki bir balık da balıkçı için aynı soruyu sorardı. Tabii balığın düşünebildiğini varsayarsak, dedi Anavak. Neden o ve milyonlarca arkadaşı ağlarda ölmek zorundalar? Bu bir katliam değil mi?
Hayır, dedi Vanderbilt. Ben ona balık kroket derim.
Crow sessizlik için işaret etti. Ben Doktor Johansson'a katılıyorum, dedi ve eğer haklıysak görünüşe göre yır bizimle savaşmak için kolektif bir karar aldı ve ahlakla merhamet bu kararın bir parçası değil. Biliyorum, filmlerde yavru köpek bakışlarıyla en kötü uzaylının bile içinin yağlarını eritebilirsiniz ama burada işe yaramayacak. Hayır, iletişimin şiddetten daha çekici olmasını sağlamalıyız. Yır fizik ve matematik bilmese yaptıklarının yarısını bile beceremezdi. O zaman onları bir matematik düellosuna davet edelim. Umarım bir yerde mantıkları ya da belki bir çeşit ahlaki değer devreye girer ve onları davranışlarını yeniden düşünmeye iter.
Bizim zeki olduğumuzu bilmeleri gerek, diye ısrar etti Rubin. Eğer bir tür üstün matematik ve fizik bilgisiyle tanımlanıyorsa bu biz olmalıyız.
Evet, ama zeki ve bilinçli miyiz?
Rubin kafası karışarak baktı.
Nasıl yani?
Zekamızın farkında mıyız?
Tabii ki.
Veya belki de öğrenme kapasitesiyle inşa edilmiş bilgisayarlarızdır. Elbette biz gerçeği biliyoruz ama onlar da biliyor mu? Teorik olarak bütün bir beyni elektronik benzeriyle değiştirmek mümkündür ve böylece yapay zeka elde edersiniz. Yapay beyin senin yapabildiğin her şeyi becerebilir. Bir uzay makinesi inşa edebilir ve ışıktan hızlı uçurabilir. Ama başarılarının farkında olur mu? 1997'de dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov bir IBM bilgisayarı olan Deep Blue'ya yenildi. Bu Deep Blue'nun bilinçli olduğu anlamına mı gelir? Yoksa niye kazandığını anlamadan mı bunu başardı? Şehirler kurmamız ve denizaltı kablolar döşememiz bizim zeki veya bilinçli olduğumuzu gösterir mi? Seti bir gün bir makine medeniyetiyle karşılaşabileceğini hiçbir zaman göz ardı etmemiştir. Yaratıcıları yok olduktan sonra var olmayı sürdürmüş ve binlerce yıldır gelişmeye devam etmiş bir bilgisayar zekası.
Peki ya aşağıdaki yaratıklar? Eğer söylediklerin doğruysa belki de yır sadece yüzgeci olan karıncalardan ibarettir. Ahlakı olmayan bir tür ve hatta...
Aynen öyle. İşte bu yüzden aşama aşama ilerleyeceğiz, diye gülümsedi Crow. Birinci aşamada aşağıda gerçekten bir şeyler olup olmadığını öğrenmek istiyorum. İkinci aşama bir diyalog mümkün mü anlamak olacak. Ve üçüncü aşamada ise yırın mesajımıza bilinçli olarak mı cevap verdiğini ve kendilerinin kim, ne olduklarının farkındalar mı, bunları öğreneceğiz. Daha sonra ancak görünür bilgi ve yeteneklerinin dışında kavramsallaştırma ve anlama yetileri olduğunu gördüğümde onları zeki yaratıklar olarak düşünmeye hazır olabilirim. Ve yine ancak o zaman yırın sahip olduğu değerleri düşünmek anlamlı olur. Ama öyle olsa bile bu değerlerin bizimkilere en ufak bir benzerliği olmasını ummamak gerekir. Bir süre sessizlik oldu.
Bir bilimsel tartışmaya karışmak istemem, dedi Lee sonunda. Ama saf zeka duygusuzdur. Bilinçle bağlantılı zeka ise tamamen farklı bir meseledir.
Bence bilinçli ve zeki bir yaratığın mutlaka değerleri olmak zorundadır. Eğer yır bilinçli zekaya sahipse en azından bir değeri tanımak durumundalar. Yaşamın değeri. Ve kendilerini korumaya çalıştıklarına göre buna sahipler. Demek ki değerleri var. Öğrenmemiz gereken nokta bu değerlerin bizimkilerle çakışıp çakışmadığı. Belki de küçücük bir örtüşme vardır. Crow başını salladı. Evet, dedi. Belki de vardır. O akşam üzeri geç saatte ilk ses dalgasını hazırladılar ve derinliklere gönderdiler. Shankar Sosus'taki meslektaşlarının Scratch adını verdikleri tanımlanamayan sesin spektrumu içinde bir frekans alanı seçmişti. Modem sinyali modüle etmek üzere kuruldu. Ses dalgası belli bir yansıma yaratacaktı. Bu yüzden Shankar ve Crow CIC'de oturup bozulmalar gidene dek değişmeleri ayarladılar. Sinyal yayınlandıktan bir saat sonra Crow akustik sinyalleri tespit edebilen herhangi bir yaratığın onu duymakla zorlanmayacağından emindi. Yırın bundan bir anlam çıkarıp çıkarmayacağını ise göreceklerdi. Cevap vermeye tenezzül etmeyebilirlerdi. CIC'nin loş aydınlatmasında sandalyesinin kenarına tüneyen Crow, o kadar uzun zamandır özlemini çektikleri şeye, irtibat kurmaya ne kadar yakın oldukları fikriyle bir coşku dalgası hissetti. Ama her şeyden öte korkuyordu. Onun ve ekibinin geri kalanının omuzlarındaki yükün ağırlığını hissedebiliyordu. Bu Arecibo veya Phoenix projesi gibi bir macera değildi. Bir afeti önlemek ve insanlığı yok oluştan kurtarmak zorundaydılar. Akademik düş bir kabusa dönüşmüştü.
51. ayrımın sonu. Sayfa 525.